Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Program danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, konuklarımızla birlikteyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi Didem Koca, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Bu hafta sosyal politikalarda yeni vizyon arayışı başlığında konuşacağız. 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 17-18 Ekim'de Ankara'da Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı düzenlendi. Bu bağlamda konuklarımızla birlikte sosyal politikalarda yeni vizyon arayışını konuşacağız. Efendim, sosyal yardımlarda yeni vizyon arayışının öne çıkan başlıkları değineceğiz ama öncesinde genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Sosyal yardımlarda değişim ve dönüşüm ihtiyacı neden gerekli? Yeni bir sosyal yardım sistemine ihtiyacımız var mı?
Evet. Aslında sosyal yardımlar ya da hani sosyal politika genel anlamda bakıldığında Türkiye'de son yıllarda gerçekten ciddi adımlar atıldı ve yani yapılan yardımlar, verilen yardımlar ya da kapsanan kesim, sosyal yardımların miktarı, milli gelir içerisindeki payına baktığımızda yani birçok gelişme olmasına rağmen hani bu alanda halen işte sizin de belirttiğiniz gibi yani hani belki yeni bir yaklaşıma, yeni bir değişim dönüşüme ve bu alanda da gerekli yeni politikaların geliştirilmesine de açıkçası ihtiyaç var. Bu anlamda yani geçmişe bakıldığında sosyal yardım alan kesim ya da sosyal yardımların miktarı gerçekten çok azdı. Yani hani işte 2000-2001-2002 yıllarında bu 1,5 milyar yani 4 tane yardım vardı ama şu ana bakıldığında 2018'de 43 milyar TL'lik bir harcama, hatta 2019 için öngörülen miktar ise sanırım 53 milyardan bahsediyoruz ve 43 tane de sosyal yardım var ve bu sosyal yardımların hem sayısının arttığını görüyoruz hem de aşağı yukarı işte hane toplam hani hanedeki kişi sayısına şeye baktığımızda hani 10 milyon kişinin sosyal yardım aldığını göz önünde bulundurduğumuzda kapsama alanında genişlediğini ya da kapsayıcılığında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu esas şununla ilgili, diyelim milli gelir arttıkça, kişi başı gelir arttıkça, yani Türkiye'nin diyelim 16-17 yıl önceki kişi başı gelirimiz yok. Yani işte 500 dolarlık bir gelirden şimdi işte 9000 üzerinde bir kişi başı gelir vardı. Hatta bir ara diyelim 11.000 dolarlık bir kişi başı gelirimiz vardı ve bu gelir arttıkça bu alanlar, yani sosyal politika alanında, sosyal yardım alanında, sosyal hizmet alanında, hatta sosyal güvenliği de kapsadığımızda bir sosyal koruma harcaması diyoruz aslında. Yani orada bir tanım, bazen kavram kargaşalığı olabilir ama sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal güvenliği bir arada tuttuğumuzda sosyal koruma harcamalarının arttığını görebiliyoruz. Ve bu da gelire bağlı, kişi başı gelire bağlı ya da ülkenin işte gayri safi milli hasılasına bağlı ya da işte ortaya çıkan milli gelire bağlı ve bu milli gelir arttıkça genelde yani bu alanlara kaynak ayrıldığını görüyoruz. Yani bu belki bazen şöyle bir tartışma var. İşte gelir arttığı için mi sosyal harcamalar artıyor, yoksa biz hani gelir artmadan da sosyal harcamalar artırmamız mı gerekiyor? Aslında gelir olmadan hani bu alanlara kaynak ayırmak gerçekten zor. Mesela bizim gibi ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde en büyük sorun kaynak sorunu. Yani kaynak diyelim sınırlı olduğunda siz hani o kaynağı yatırım için düşünürsünüz, ne bileyim Ar-Ge için düşünürsünüz ya da zaruri ihtiyaçlarınız, işte açınız varsa onları finansman için kullanırsınız ama hani yeterli kaynak olmadığında bazen sosyal yardımlarla bu işte yatırımlar diyelim Ar-Ge alanda tercih yapmanız gerekir ama para ya da kaynak yetersiz olduğunda kimse hani yatırımdan vazgeçip sosyal harcamalara kaynak ayırmayabilir. Yani genelde de ayırmıyorlar. O yüzden gelirin artışı da bu anlamda ilgi. Yani gelir arttıkça, milli gelir arttıkça bu sosyal harcamalara, sosyal politikalara daha fazla kaynak ayrıldığını görüyoruz. Bir de tabii şöyle bir tartışma var. Hani işte bu kadar sosyal yardım yapıyoruz. İşte sosyal yardımların çeşidi artmış. Yani 4 yardımdan 43 yardıma, yani işte 1 milyar TL'nin üzerinden işte 43 milyar TL'ye çıkmışız. Hani burada acaba yoksulluk sayısı mı artmış ya da yoksulluk mu artmış tartışmaları var. Aslında o tartışmalara şöyle bakmak lazım. Yani 4'ten yani 43 tane yardıma çıkardığımızda yarın çeşitliliğini. Dolayısıyla orada daha önce hiç kapsama alanına girmen ya da işte 43 bir de şey dezavantajlı grup buraya dahil oluyor. Yani yardımların %78'i belli bir dezavantajı olanlara verildiği için yani bir aslında şartlı bir yardım da veriliyor. Dolayısıyla orada birçok kesimin yani dezavantajı olan ya da toplumda desteklenmesi gereken birçok kesimin kapsanıldığını da gösteriyor. Bu da sosyal devlet olmanın da bir zorunlu gibi bakmak lazım. Bu anlamda hani gelir arttıkça, milli gelir arttıkça sosyal politikalara bu anlamda kaynak ayırmak gerekiyor. Tabii Türkiye bir taraftan bu hani sosyal yardımların çeşidini artırırken, kaynağın miktarını artırırken diğer taraftan da yani kaynağın etkin olması anlamında. Çünkü hani bu kaynak yani çünkü sınırlı bir kaynak, bu verdiğimiz kaynağın da hedef kitleye de gitmesi gerekir. İşte bunu diyelim yoksul insanların alması gerekiyor. Belli dezavantajı olan kesimlerin alması gerekiyor. İşte çocukların okula gitmeyen çocuklar alması gerekiyor. Engellinin alması gerekiyor. Bu anlamda da bunun da iyi takip edilmesi gerekiyor ve 2009'da 2010'da başlayan bir çalışma olmuştu. Bu ya yani bir taraftan işte hak eden kesimlere, kişilere verilmesi konusunda ki bir çalışmaydı. Diğer taraftan da tüm yardımların görüldüğü, yani mesela işte bir vakıftan diğer vakıfa değil gittiğinizde eskiden gözükmezdi. Yani birkaç vakıftan mükerrer yardım alabiliyordunuz. Ama şimdiki bu bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemiyle bir vakıftan yani bir yardım aldığınızda yani tüm vakıflar görebiliyor yani bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi ve bu sistemle hem yardımların mükerrerliği diyelim azaltıldı, diğer taraftan da kaynakların hedef kitleye ya da işte alması gereken kişilere gitmesi konusunda gerçekten güçlü bir yazılım ve yani dünyada da bu şeye baktığımızda, bu tür yazılımlara, bu tür diyelim formülasyonlara baktığımızda birçok ülkede olmadığını da görebiliyoruz. Yani gerçekten çok kapsayıcı ve çok hani
örnek
alınabilecek bir
bütünleşik sosyal yardım
bilgi sistemi. Ve bununla ilgili hatta işte Dünya Bankası'nın bir raporu var. Hani tüm uluslararası kurum ve kuruluşlar raporlarına giren, yani pozitif anlamda, iyi olduğu anlamda dünyada sosyal yardım alanında örnek gösterilecek ve gösterilecek bir model. Biz hatta bununla ilgili bir çalışma yaptığımızda hani ülkeler neler yapıyor? Çünkü en çok hani bu yardımlar genelde Latin Amerika ülkelerinde. Acaba bu ülkelerde böyle bir puanlama var mı? Böyle bir yani bir yazılım sistem var mı diye gerçekten birçok ülkede olmadığını gördük. Yani genelde böyle 3-5 soru, 5-10 soruyla çok arkasında hani böyle bilgi şeyi olmayan, akademik bir tarafı olmayan hem formüller hem de hani tüm kurumları gören bir bilgi sisteminin olmadığında O zaman görmüştük. Tabii bu yardımların izlenilmesi, takip edilmesi, yani toplam olarak hani yardımlarla ilgili bir analiz yapmak bu anlamda önemli. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz yani yalnız işte sosyal yardımlaşma danışma vakıfları yardım vermiyor. Yardım veren işte belediyeler var, vakıflar hani STK'lar diye dernekler var. O yardımlar bu sistem içerisinde gözükmüyor. Yani son dönemlerde belediyelerin de verdikleri yardımla işte belediyeler e-devlet üzerinde ki eğer hani oraya girdiklerinde bu bütün şeyi görebiliyorlar. Yani kimin yardım alıp almadı. Dolayısıyla mükerrerliği önlemek adına. Fakat tüm belediyeler orada değil. Bir de belediyeler kendilerini çok fazla kısıtlamak istemezler. Yani hani belediye bulunduğu bölgede belki işte bir ilçede, bir ilde Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfı yardım veriyorsa hani belediye vermemesi gerekir normalde baktığınızda değil mi? Hani bir hak olması anlamında, mükerrerlik olmaması adına. Fakat belediyeler çok fazla bunu dikkate almıyorlar. Yani hani işte ekonomik anlamda, siyasi anlamda kendi tercihleri doğrultusunda bunu yapabiliyor. O yüzden belediyelerin de aslında bu sistem içerisinde bence hani dahil olması
Çünkü
gerekiyor.
ilişkili farklı bir kurum neticede aynı
Evet.
kitleye hitap eden bir hizmette bulunuyorlar.
Evet yani belediyelerin çünkü belediyeler hani bir kriter olmadan yardım yaptığında belki hani almaması gereken birçok kişinin ikinci defa, üçüncü defa yardım almasına neden olabilir. Biraz yani hem bu bütünleşikle sistem içerisinde alınması yani çok mükerrerliliği önleyici bir durum ortaya çıkar. İyi olur. Bir de hani daha kaynak arttığında daha çok kişiye ulaşma imkanı oluşuyor ya da hedef kitle ya da kapsayıcılık daha da genişleyebilir. O anlamda belki miktarını da yani kaynak fazla olduğunda mevcut bu yardımı alanlara daha fazla kaynak ayırma imkanı da olabilir. Yani şu andaki rakam hani kişi başına böldüğümüzde işte diyelim 400 liranın belki biraz altında bir rakam yani şu anda kişi başı yardım hani düz hesap
Aylık olarak
yaptığımızda
değil mi
evet
bu rakam?
yani evet düz hesapladığımızda ama diyelim STK'lar veriyor diyelim işte belli dernekler de veriyor fakat işte her derneği de her vakfı da yani aynı sistem içerisine getirmek yani bir sistem içerisinde takip etmek hem zor olabilir hem de yani bu STK işi biraz gönüllülük işi olduğu için yani orada belki şey olabilir hani STK mantığına aykırı olabilir. Ama bir taraftan da hani büyük STK'lar diyebileceğimiz ya da diyelim işte kamu yararı işte vergi muafiyeti olan yani Kızılay olur ya da işte başka ne olabilir? AFAD olabilir, Diyanet Vakfı olabilir. Hani bunların belki hani sisteme diyelim dahil olması açıkçası hem kişisel verilerin koruması adına hem de yani tüm vakıfların dahil edilmemesi adına ya da işte belli vakıfların dahil edilmesiyle bütüncül bir sosyal yardım bilgi sisteminde olmuş olur. Ama buna rağmen açıkçası yani işte Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yani bir şeyde hani yeni bir işte vizyon arayışında ya da özellikle hem diyelim yoksullukla mücadelenin ötesinde bir sosyal refah devlet anlayışı içerisinde hani ne yapılabilir konusunda belli çalışmaları var. Yani bu anlamda 17 Ekim'deki gerçekleştiren çalıştaydı açıkçası daha önce geçen yılda gündeme gelen bu sosyal yardımlarda artı dönemi dediğimiz yani hani sosyal yardımlarda aslında bir yeni yaklaşım ihtiyacı var. Çünkü yani bu vizyon çalıştayında da yani konuşulan konulardan birisi bu. Bir yeni yaklaşım gerekiyor. Yani yeni yaklaşım ne olması gerekiyor? Çünkü şeye bakıldığında sosyal yardımlara baktığımızda işte halen diyelim 43 tane yardım veriyoruz. İşte miktarı artmış. İşte vakıflar gerçekten bu konuda yani kamu kaynaklarıyla önemli işler yapıyor ama halen işte siz başvurduğunuzda işte vakfa gittiğinizde bir şey talep ettiğinizde ya da Yani o diyelim belli bir koşulunuz olduğunda, hani dezavantajlı bir durum olduğunda ya da işte dezavantajsız durumdakiler de başvurabiliyor ama ağırlıklı bir bir koşulla veriliyor. Dolayısıyla hani talep bazlı, yani talep etmeyince de otomatik olarak çok yani diyelim vakıf yani yardım yapmıyor ya da hani sizi bulmuyor, gel işte sana yardım edelim diye bir şey yok. Hani belki sosyal hizmetlerle beraber çalıştıklarında öyle bir durumlar ortaya çıkıyor. Sosyal hizmet merkezlerinde işte ASTEP uzmanlarıyla, fakat halen talep bazlı bir sosyal yardım sistemi var. Dolayısıyla bu talep bazlı sosyal yardımdan arz bazlı sosyal yardıma geçmek gerekiyor. Yani sizin bir durumunuz olduğunda işte sosyal çalışmacı, sosyal aile destek hizmetleri uzmanının sizi bulması, dolayısıyla hani oraya müdahale etmesi gerekiyor. Bu da şey gerekiyor, yani hem diyelim sosyal işte vakıfların, sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarının, sosyal hizmet merkezi hamileleri mesela, bunlar beraber çalışmaları gerekiyor. Aynı belki işte sistemi görmesi gerekiyor. Şimdi yani ayrı ayrı sistem olunca çok fazla birbirini görmeyebilirler. Orada bir değişikliğe ihtiyaç var. Yani o talep bazlıdan arz bazlıya geçmek zaten sosyal yardımlarda gerçekten büyük bir değişikliği ifade ediyor. Diğer taraftan işte kurumların mesela işte kapasitelerin arttırılması gerekiyor. İşte insan kaynağıyla kaynağın değişmesi gerekiyor. Ya da çok yüksek miktarlarda diyelim şeyi arttırmak, kapsayıcılığı arttırmak için ne yapmak lazım? İşte yeni alternatif finans kaynakları bulmak lazım. Ya da parça parça farklı kurumların verdiği kaynakları birleştirmek gerekiyor. Yani hani kayıt dışı değil de yani sisteme girmeyen ya da gönüllü olarak verilen sosyal yardımların hani bir şekilde zorla değil tabii, gönüllü olarak belki yani vakıflar üzerinde bu kaynakların aktarılması konusunda belli çalışmalar yapmak gerekiyor. Yine kurumsal kapasitenin geliştirmesi konusundaki hem kurumsal anlamda hem işte personel rejimi açısından hem kapsayıcılık açısından hem de diğer kurumlar, işte bahsettiğimiz o sosyal hizmetlerle birleştirip daha da geniş kesimlere ulaşmak gerekiyor. Yine bir de sosyal yardımlarla ilgili açıkçası şöyle çok şey de var. Yani çok farklı diyelim kanunlar var. İşte engelli, yaşlılıkla ilgili işte hizmetlerle ilgili sosyal yardımlarla farklı ya da dağınık bir sosyal yardım sistemi var. Yani farklı mevzuatlar var. Bu mevzuatların işte belki birleştirilmesi, yani temel bir yasa oluşturup yani o yasa çerçevesinde bu o yardımları yapmak gerekiyor. Diğer taraftan da hep konuşulan bir konu var. Ne diyoruz? İşte sosyal yardım bağımlılık oluşturuluyor.
Hani İstihdam acaba ilişkisi,
evet, çok yani hani çok fazla yardım verildiğinde insanlar çalışmıyor mu? Yani bu hep konuşulan bir şey. Hani kişi başına sosyal yardım miktarına baktığımızda hani çok, yani bunu diyemeyiz gerçekten. Halen düşük bir yardım miktarından bahsediyoruz ama bu yani hem mevzuat dağınıklığı anlamında hem farklı kurumların verdiği sosyal yardımları diyelim işte Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı göremiyorsa bunu, hani sistemde gözükmüyorsa, bir kişi belki hani birkaç yardımı alabilir, yani o mükerrerlik ortaya çıkabilir. Ya da yani çok fazla yardım alan ya da işte çalışmasını şey yapan, yani engelleyen bir sosyal yardım miktarı bazı kişilerin istihdama girmesini engelleyebilir. Yani bu konuda sosyal yardım alanların istihdama katılması konusunda. Çünkü sosyal yardım sonuçta hani bir geçici destek gibi bakmak gerekiyor. Yani bazıları zaten çalışmayabilir, yani çalışmıyor. Hani o bahsettiğimiz %78'lik kesim bir koşula bağlı olduğu için zaten hani çalışan bir kesim değil. Hani kalan kısmı ile ilgili yani o yüzde diyelim 10-12'lik kesimle ilgili, yani o kesimin istihdama katılması konusunda belki çabalar sosyal yardım İslam bağlantısında güçlendirmiş olur. Yani hem sosyal yardımı işte hak eden kesimlere verilmesi sağlanmış olur. Diğer taraftan da çalışabilir durumda olan kişilerin belli dönem destek alması, sonra o destek sayesinde iş gücüne yani piyasaya katılması bir şekilde sağlanmış olur. Zaten sosyal yardımların yani bir tarafta dediğimiz gibi hani o dezavantajlı durum dolayısıyla ortaya çıkan yoksulluğu azaltmak, yoksullukla mücadelede gerçekten önemli bir rolü var. Yani birçok ülke bunu yapıyor. Diğer taraftan da çalışmak isteyenler açısından da belli dönem, yani konjüktürel olarak insanların iş gücü piyasasına kaldığı dönemlerde bir destek alması, o dönemde iş arama konusundaki o motivasyonların arttırması, sosyal yardımların, sosyal yardımlardan beklenen görev ya da sosyal yardımlardan beklenen faydanın da bir şekilde gerçekleşmesine önemli ölçüde katkı yapacaktır.
Evet, bunun için de bir takım adımlar da atılıyor aslında. İşkur'a kayıtlı olanlar, İşkur'un teklif ettiği işi üçüncü kez kabul etmezse bir yıl süreyle sosyal yardımlardan yararlanamayacak ya da daha az yararlanacağı şeklinde bir takım çalışmalar da söz konusu. Efendim, şimdi ekonomi gündeminde söyleşimize ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ekonomi gündemi devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Değerli konuklarımızla da birlikteyiz. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Didem Koca bizlerle birlikteler. Sosyal politikalarda yeni vizyon arayışı başlığında söyleşiyoruz. Efendim, yoksullukla mücadele alanında son 17 yılda atılan adımlara baktığımızda sosyal yardımların hem niteliğinin hem de niceliğinin çok geliştiğini görüyoruz. 2002'de 1,3 milyarlık bir sosyal yardım harcaması varken 2018'de 43 milyar liraya yükseldi. Yine 2002'de 4 tür sosyal yardım verirken bugün 43 farklı türde sosyal yardımların uygulandığına şahitlik ediyoruz. Durum böyle. Sosyal yardımlarda artı dönemini de sizinle konuşmak istiyoruz Didem Hanım. Buyurunuz.
Belki şundan başlamak lazım. Sosyal yardımlar neden önemli? Sosyal devlet ilkesinin aslında bir en önemli ögelerinden bir tanesinin sosyal politikalar olduğunu biliyoruz. Yani dezavantajlı grupları ve yardıma muhtaç kesimlere ikincil dağıtım mekanizmasıyla bu dezavantajlarından kurtarmaya çalışmak aslında önemli olan. Bu anlamda sosyal politika dediğimizde de en önemli başlıklarından bir tanesi de sosyal yardımlar. Ki biz bu sosyal yardımları aslında 16-17 yıldır bu kadar gündemde olarak, bu kadar birincil derecede önemli bir konu olarak konuşuyoruz. Çünkü öncesine bakıldığında, öncesiyle bugün kıyaslandığında çok büyük farkların olduğunu görüyoruz. Her şeyde olduğu gibi tabii sosyal politikada da sosyal yardımlar konusunda da zamanın koşullarına ve insanların ihtiyaçlarına göre bir takım revizelerin, bir takım güncellemelerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda dedik ya hani 16-17 yıldır biz sosyal politikayı esas olarak konuşuyoruz. Ve bunun işte güncellenmesi, revize edilmesi de yine bu yıllar içerisinde olmuş bir süreçten bahsediyoruz. Ve sosyal yardımlarda artı dönemi bugün konuştuğumuz konu. 17 Ekim Dünya Yoksulluk Günü Mücadelesi Günü kapsamında bakanlıkta bu anlamda yaptığı güncellemeleri, revizyonları bir sosyal yardım vizyon çalıştayı kapsamında ele aldı. Bu anlamda yapılan müdahaleler, yoksul kesimlere yapılan müdahaleler, sunulan hizmetler aslında tüm birimlerin ve tüm paydaşların birbirlerinden haberdar olması, işte koordineli olması, evet sosyal yardım kalemlerinden, miktarlarından, kapsamından, niteliğinden artışından, niteliklerin artışından bahsediyoruz ama bu anlamda bu koordinasyonun objektif ilkesinin de ele alınması gerektiğini biliyoruz. Dediğim gibi yapılan düzenlemeler oldukça önemli gelişmeler ve bu anlamda da yani yaptığınız bir düzenlemenin bir tık ilerisine götürmek oldukça önemli. Çünkü değişen koşullar, işte ihtiyaçlar bu anlamda önemli. Sosyal yardımlar bu anlamda istihdam bağlantısı, işte sosyal güvenlikle bağlantısı gibi bir takım başka mekanizmaların da devreye girilmesiyle birlikte daha etkin bir şekilde sunulmaya başladığını söylüyoruz. Az önce de söyledim, yıllar itibariyle sosyal yardım anlamında önemli değişimlerin olduğunu biliyoruz. Bunu rakamlarla da çok net siz de söylediniz. Çok net bir şekilde ifade ediyoruz. 2002'de yapılan yardım miktarı 1.3 milyarlık bir sosyal yardım harcamamız vardı. Geçtiğimiz yıl yani 2018'de bu miktar 43 milyar liraya yükseldi. Yine yardım kalemleri anlamında da 2002'de sadece 4 tane sosyal yardım kalemi vardı. Ama şimdi hem kapsamı hem niceliği değişti diyoruz ya, işte 43 tane sosyal yardım kalemine şu anda uygulanan politikalar arasında 43 tane sosyal yardım kaleminin olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii bu anlamda bu önemli gelişmeler kat etti ama eskiyi de aslında unutmamak lazım. Bu anlamda eskiden insanlar işte sosyal yardım alabilmek için işte evrak toplama hususunda ya da işte aylarca evrakları toplama, bazen işte kuyruklar oluşturuyorlardı belirli evrakların toplanabilmesi için. Tabii bu da bakıldığında hem sosyal yardım alabilmek için bunu yapıyorsunuz hem de onca işte eziyete katlanmak durumunda kalıyorsunuz. Bu da çok üzücü bir durumdu. Bu anlamda bunların hem dijital platformlara taşınması, yani vatandaştan artık bu şekilde bir işte evrak toplama, bunlara başvurma anlamında uzun süreler, bir aya yakın neredeyse uzun sürelerin yaşanmasını artık görmüyoruz. Bir diğer değişim de aslında geleneksel sosyal yardım mekanizmasının, yani düşünce anlamında söylüyorum, hayırseverlik anlayışıyla yapılmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü konuşmamın başında da söyledim, sosyal devlet olma ilkesinin bir gereğidir aslında. Siz o vatandaşlarınıza bir şekilde temel ihtiyaçlarının da üstünde aslında ihtiyaçlarını karşılamak durumundasınız. Yani bu bir lütuf değildir. Bunu bir devlet olarak sizin yapmanız gerekiyor. Bu anlamda sosyal yardım artı döneminden bahsediyoruz. Önemli bir değişim ve dönüşüm, ki gerekli olan bir değişim dönüşümdü. Dediğimiz gibi miktarlarındaki artışlar, İşte kapsamının genişlemesi, kesimlerinin, o dezavantajlı grupların daha fazla o şemsiye altına alınması şeklinde. Burada dezavantajlı gruplardan bahsediyoruz ama bazen bu dezavantaj kelimesi şey olarak da düşünülebiliyor, ötekileştirme anlamında da düşünülebiliyor. Aslında burada bahsedilen ihtiyaç anlamında, yani aslında pozitif ayrımcılık yaparak onların o içinde bulundukları dezavantajlı gruptan çıkarabilmek. Zaten sosyal yardımların amacı da bu. Yani bunun hayat boyu vermekten bahsetmiyoruz sosyal yardımlarda. Yardıma
bağlı hale getirmek, evet, söz konusu.
Yardıma bağlı hale, ya o durumdan kurtarmaya çalışmak. Yani balık vermiyoruz ama balık nasıl tutulur onu öğretiyorsunuz aslında. Bu anlamda muhtaç olan işte yine dezavantajlı grup şeklinde söyleyeceğim. Bu dezavantajlı grup şeklinde Türkiye'nin sahip olduğu milli gelirin bu gruplar arasında paylaşılması, eşit şekilde paylaşılması son derece önemli. Yani işte kapsayıcı büyüme konusunda da bu anlamda önemli mesafelerin kat edilmesi oldukça mühim. Çünkü birbirleriyle çok ilintili şeyler. Dedik ya 17 yıl boyunca önemli anlamda önemli adımlar atıldı sosyal politikada. Ve bunun bir takım da çıktıları oldu aslında. İşte mutlak yoksulluktan bahsediyorduk biz 2016 yılından öncesinde. Ama 2016 yılında mutlak yoksulluk artık Türkiye'de sıfırlandı. Bunu yine Dünya Bankası tarafından 2017'de yayınladığı raporda da ele alınmış bir konu. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri raporuna göre Türkiye son 15 yılda dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke konumunda olmuştur. Bir diğer çıktı yine UNDP verisine göre Türkiye 2002 yılında orta insani gelişme seviyesinde bulunuyordu ama 2009 yılında artık yüksek insani gelişme yani refah düzeyinin artık yükseldiğinin giderek yükseldiğinin göstergeleri bunlar. Yüksek insani gelişme endeksine yani o kategori içerisine yer almaya başladı. Şu anki hedefi de artık çok yüksek insani gelişme endeksi seviyelerine çıkabilmek. Bu anlamda Türkiye sağladığı işte sosyal yardımlar ya da sosyal hizmetlerle sadece yoksulluğu azaltan ya da muhtaçlığı azaltan bir ülke değil. Bunun yanında insani gelişme endeksini alanına da yine odaklanan bir ülke olmuştur. Yine dediğimiz gibi sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için siz sosyal yardımlarda bulunmuyorsunuz. Onların aslında temel ihtiyaçların ötesindeki ihtiyaçlarının da karşılamasında yardımcı oluyorsunuz. Aslında bu anlattığım şeylerin hepsi sosyal yardım artı dönemine geçildiğinin de bir göstergesi. Sosyal yardım bu artı dönemiyle birlikte sosyal yardım yararlanıcıların diğer kamu hizmetleri, sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin erişimlerinin tümüne erişimleri aslında kolaylaştırılması hedefleniyor. Tabii burada erişimde hızlı ve erişimin etkin olması öncelikler arasında yer alıyor. Bu anlamda sosyal yardım artı döneminin en önemli aktörlerinden birisi de aslında aile sosyal destek programı uzmanları yani ASTEP'ler. Onların gerçekleştirdikleri hane ziyaretleriyle ailelerin durumlarına uygun olarak yardım ve hizmetlerin yararlanması. Aslında Erdoğan Hoca'nın söylediği gibi talep bazdan arz bazlıya geçiş sosyal yardımların da bir göstergesi. Çünkü ASTEP uzmanlarının ev ziyaretleri kapsamında işte hangi hanenin neye ihtiyacı var, işte ekonomik durumu nedir, bunun tespiti birebir bu ASTEP uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bakımdan önemli olan burada ASTEP uzmanlarının sayıca niceliklerinin artırılması önemli ama diğer taraftan nitel anlamda da yani o işte ev ziyaretlerine gitmeleri, insanlarla iletişim kurabilmeleri, bir takım sözel iletişim becerilerinin de olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Dediğimiz gibi insan odaklı sosyal yardımlardan bahsediyoruz. Bir taraftan muhtaçlık kriterlerine göre ihtiyacı olan kesimlerin temel ihtiyaçlarına erişimi düzenli bir şekilde karşılayacak bir sosyal yardım hizmetinin oluşturulması. Diğer taraftan da dediğimiz gibi eğitim, sağlık gibi alanlara kolayca erişebilme fırsatının sunulması. Burada sosyal yardım alanların, hizmet sunulanların kapasitelerinin geliştirilmesi oldukça önemli. Diğer önemli husus da sosyal yardım ve istihdam bağlantılarının kurulabilmesi. Yani sosyal yardımların insanları tembelliğe itmeden tembelliğe itmeden istihdam anlamında da özellikle aktif iş gücü programları kapsamında yararlanmaları gerektiği, bu anlamda sosyal yardım alanlar içinde çalışabilecek durumdaki vatandaşlar tespit edilerek 2011-17 yıllarında 75 bin kişiye işe yerleştirilme söz konusu olmuştur. Ve 154 bin sosyal yardım kullanıcısının da aktif iş gücü programlarından yararlanılması sağlanmıştır. Bu anlamda neden önemli sosyal yardım istihdam bağlantısı? Çünkü yoksul kesimin en önemli gelir kaynağı kendi iş gücü geliri, oradan elde ettiği ücret. Bu anlamda bu kesim ya çok düşük gelirli işlerde çalışmayı tercih ediyorlar, kayıtlı ya da kayıtsız hiç fark etmiyor. Diğer taraftan da sosyal yardım almaya devam ediyorlar. Tabii önceden eğer bir yerde kayıtlı şekilde çalışıyorsanız, sosyal güvenlik kaydınız varsa sosyal yardımınız kesilmek durumunda kalıyordu. Ama artık yine belirli kriterler kapsamında belirli bir yerde kaydınız da olsa sosyal yardım eğer ihtiyaç duyuyorsanız hala almaya devam edebiliyorsunuz.
O zaman kayıt dışının önüne geçilen bir uygulama olmuş bu.
Evet, tabii ki yani diğer anlamda düşünecek olursak kayıt dışı çalışmaya daha fazla meyledebiliyordu insanlar. Bu anlamda genellikle düzenli işlerde çalışmayan, işte düşük ücretlerde çalışmaya razı olan bir yoksul kesimden bahsediyoruz. Ve sosyal yardım sisteminde de bu anlamda sonuçta hazır bir kaynak aktarıldığı göz önünde bulundurulduğunda uzun süreli kalma eğilimi gösterebiliyorlardı. Tabii bu da hiç istenmeyen bir durum yaratıyordu. Sosyal yardımlara bağımlılığın oluşturulması. Dediğimiz gibi gelişmiş ülkelerde sosyal yardımlara bağımlılığın azaltılması için Türkiye'de de uygulanan aktif iş gücü, aktif sosyal yardım politikalarının geliştirilmesi oldukça önemli. Yani sosyal yardım alan kişilerin belirli becerileri ve nitelikleri artırılarak istihdam garanti ya da istihdam garantili kurslar kapsamında belirli dönemlerde işe yerleştirmesi. Türkiye'de de bu yapılan bir hizmet. Tabii hedef burada sosyal yardımlara duyulan, her zaman söylediğimiz gibi sosyal yardımlara duyulan ihtiyacın azaltılması. Çalışabilir ya da çalışamaz durumdaki yoksul kesimleri farklı sosyal programların uygulanması. İşte çalışamayacak durumda yoksulların düzenli sosyal yardımlarla desteklenmesi ve en önemlisi de bu yapılan programların her şeyde önlenmesi, insan odaklı şeklinde olması. Dediğimiz gibi sosyal yardım artı döneminin sosyal yardımlar anlamında işte güncellenmesi ve revize edilmesinin bir tık üstüne götürülerek sosyal yardım artı döneminin hayata geçirildiğini söyleyebiliriz.
Tabii bu sosyal yardım artı dönemi ya da işte yeni vizyon arayışı ya da bu değişim dönüşüm ihtiyacı açıkçası biraz da şuradan da yani hani belki kaynaklanabiliyor. Çok yardım var. Yani hani işte 43 tane yardım var. Belli bir dönem sonra hani bu yardım programlarını takip etmek. Çünkü bu yardım programların bir de yani Türkiye'de pek yapılmayan bir şey. Etki analizlerini de yapmak gerekiyor. Yani bu yardımlar gerçekten etkin mi? Yani yardım veriyorsunuz ama işte insanlar buradan yararlanıyor ama hani daha da iyileştirmek için neler yapılabilir ya da işte aksiyon yönleri varsa nelerdir bunları görmek gerekiyor. Dolayısıyla hani daha yeniden düzenleyip belki bazılarını birleştirip bazılarını belki yani işte yenileyip bazılarını ortadan kaldırıp daha farklı şekilde gidilebilir ve bu etkinlik analizlerine göre de yani hep son dönemlerde konuşuluyor ama çok daha belki Türkiye'nin gündeminde değil ama yani büyük ihtimalle konuşacağız. Bu asgari gelir desteği dediğimiz bir yeni yapı var. Yani hani sosyal yardımlarda yeni yaklaşım diyebileceğimiz. Çünkü orada burada 43 tane yardım var. Orada tek bir yardım olacak. Yani diyelim geliriniz yani eşik bir değer belirleniyor. İşte kişi başı gelir diyor ki mesela asgari gelirin asgari ücretin üçte birin altında olmayacak. Mesela işte ailedeki ya da geliri de kişi başı geliri. Ve aradaki boşluğu bir şekilde ne yapıyor? Devlet sosyal yardımlarla dolduruyor o gelir açığını. O yüzden hani birçok yardımdan ziyade belki bir tane yani geliri diyelim bir tane yardımla ya da işte küçük miktarla bu sosyal yardımla o gelir açığı kapanabilir. Ya da işte çok geliri az ise daha önce bir tane yardım alıp hala fakirlik içerisinde yaşıyorsa işte eşik değer diyelim asgari ücretse asgari ücret kadar sosyal yardım verilir. Hani o anlamda bu son dönemlerde yani gündeme gelen ya da dünyada birçok ülkede uygulaması olan belki bu asgari gelir desteğini bu anlamda konuşmak gerekiyor. Ve bu bir taraftan gelir açığını kapatan, diğer taraftan da yani orada şu andaki sistemin tam tersi, yani talep bazlı değil arz bazlı bir sistemi de beraberinde getiriyor. Yani orada işte vakıfların ya da işte sehameler neyse hani bunu bir şekilde de diyelim tespit etmesi gerekiyor. Belki şunu da yapmak gerekiyor. Şu andaki mevcut sistemde verilen kaynak miktarıyla işte yarın diyelim asgari gelir desteği sistemine geçildiğinde harcanabilecek ya da aktarılacak kaynağı belki karşılaştırmak gerekir. Yani büyük ihtimalle asgari gelir desteği olunca yani mükerrerlikler ortadan kalkınca işte tüm kurumları bir araya getirdiğimizde o mükerrerliğin ortadan kalkması sayesinde belki daha az gelirle şu andaki mevcut sistemden daha fazla kişiye belki yardım verilebilir duruma da gelebilir. O yüzden yani ek kaynağın yanında belki farklı alternatif kaynaklarla ne yapabiliriz? Daha çok kişiye de ulaşma imkanı elde etmiş oluruz ve kamu kaynaklarının dışında özel kesim belki kaynakları ya da diğer kurumların daha önce verdiği ama sistemde olmayan kaynakların bu sisteme dahil olmasıyla daha geniş kesimlere ulaşma imkanı da elde etmiş oluruz ve son dönemlerde bir de en çok konuşulan konulardan birisi de şu, yani diyelim yardımları kimler veriyor? Yani vakıflar veriyor. Vakıfların işte kaynağı ağırlıklı olarak kamu kaynağı ya da işte diyelim trafik cezası ama ağırlıklı olarak kamudan geliyor. Hani sosyal yardımlaşma dayanışma vakfına hani bizler başta bulunabilir miyiz ya da yani bizler diyelim gidip daha önce başka kurumlara verdiğimiz diyelim gönüllü bazı desteklerimizi bu vakıflara aktarabilir miyiz? Belki hani toplumda oluşan farkındalık ya da bu konuda bağışçılara verilen diyelim özendirmeler, belli teşvikler ya da farklı diyelim motivasyonlar, özendirmelerle bu kaynağı arttırdığımızda çok daha geniş, daha kaynağı fazla olan, kamuya da bağlı olmayan geniş bir kaynağa da, sosyal yardım kaynağına da ulaşmış oluruz. Ve bu da dediğimiz gibi yani hem yeni yaklaşımla sistemi diyelim değiştirmiş oluruz hem de birçok farklı kesimlere ulaşılması aslında sosyal devlet olma gerekliliğinde bir şekilde yerine getirmiş oluruz ve bu da dediğimiz gibi yani mevcutları koruyarak yani mevcutların yani daha da diyelim iyileştirilmesi çünkü hani kötüleştirdiğinizde yeni sistem çok anlamlı olmayabilir. Mevcutları o kazanımların da
kazanımları koruyarak
yeni evet yani hem iyileştirme yaparak hem belki daha farklı kesimlere ulaşarak bu sosyal yardımların bir tarafta etkinliği anlamında bir tarafta da bu sosyal devlet amacına ulaşma. Belki en önemlisi de yoksulluk altında yaşayan kesimlerin yoksulluktan kurtarılması konusunda da önemli bir fırsat da elde etmiş olacaktır.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız için sağ olun. Efendim, bu haftalıkta ekonomi gündeminin sonuna geldik. Konuklarımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Didem Kocaydı. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.